Merhaba basketbol severler. Dip Çizgi Podcast programının 95. bölümüne hoş geldiniz. Ben Efecan Yavaş gel.
Ben Tokan Karataş.
Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bugün NBA konuşacağız. NBA gündemini değerlendireceğiz. Hazır çok iyi bir program öncesi, yani NBA maç programı öncesi. Böyle NBA konuşmak da iyi oldu. Bu hafta böyle denk getirdik. Christmas günü biliyorsunuz. Hani evet. Christmas özel bir gün. Hatta yıllardır tutulur Christmas istatistiklerinde kim lider kim değil. Kobe lidermiş. Hemen onunla başlayayım. Ama yakalama ihtimali olan LeBron var. Wade yakınlarda falan. Yani işte
Wade yok kadar.
Yani. LeBron her yerde herkesi yakalayabilecek durumda galiba yani. Öyle duruyor. Hoş geldiniz.
Şeyi dedim. Yakalayamaz onu söyleyeyim. All Star maç başına sayıda yakalayamaz. Yok, yok, T-Mac 44 falan orada.
Aynen. Hiç zorlamamıştır hayatı boyunca herhalde. Rekabet olmayan bir yer olduğu için. Hocam bu haftayı değerlendirerek başlayalım istiyorum. Sonrasında konularımız var ve sevgili dinleyicilerimizin de sorularını aldık. En son bölümde de onları değerlendireceğiz. Konularla başlayalım. Yani bu haftanın olaylarından ben hemen şöyle geleyim. Bu haftanın oyuncuları doğuda Antetokounmpo, batıda da Paul George oldu. Ki zaten konularımızdan biri spoiler vermek gerekirse Paul George. Hı hı. Tamamen hak ettiği bir hafta ödülüydü. Hafta ödüllerine pek inanmam ama. İşte çok enteresan isimler çıkabiliyor zaman zaman ama Paul George bileğinin hakkıyla söke söke aldı. Ne düşünüyorsunuz yani bu hafta şöyle bir değerlendirdiğimde en iyi takımın bu hafta içinde Miami Heat olduğunu görüyorum. Çünkü Houston'ın bir 5 maçlık serisini bitirdiler. Hı hı. Üstüne gittiler işte Milwaukee'yi mağlup ettiler. 3-0 geçtiler bu haftayı. Özellikle Houston maçı mesela Chris Paul sakatlandı falan devre arasına yakın ama Miami'nin de ya çok eksiği ya da çok IQ demeyeyim de oyun bilgisi sorunu oluyor zaman zaman. Ona rağmen maçı kazanmayı bildiler.
Bunu konuşuruz.
Biraz benim Hasan'a takıntılığım var. Herkesin olduğu gibi. Dünya üzerinde herkesin Hasan Whiteside'a birazcık takıntılığı vardır. Öyle bir oyuncu kendisi. Hemen şeyleri değerlendirelim. Antetokounmpo ve Paul George'un ödül almasını konuştuk. Rockets Bucks serisini bitirdi. Bucks'ın da 4 maçlı serisi. Miami'nin bitirdiği serisi. Miami 3-0 geçti. Oklahoma'da 3-1 geçti ve sadece Minnesota'yı yenildiler bu hafta. Ki Paul George 141 sayı, 45 rebound, 20 asist, 10 top çalmayla oynadı bu hafta genelinde. Antetokounmpo konuşmak istemiyorum açıkçası. Yani zaten alışık olduğumuz bir ödül. Böyle istatistikler çıkardı. Yani çok efsane maçlar oynadı. İşte kaç dedik? 24, 43, 43, 31 attı. 4 maç geride bıraktı Paul George. Zaten siz de bu hafta içinde ben birazcık Twitter'dan takip ettim. Paul George'un niye gerçekten bir MVP adayı olduğunu paylaşan bir TPA istatistiğiniz vardı. Onu da konuşuruz Paul George konuşurken. Ben hemen şeye geleceğim. Power Ranks'te, Power Ranks istatistikleri her hafta güncelleniyor biliyorsunuz NBA'de. Miami 7 basamak, San Antonio 7 basamak, Brooklyn 5 basamak yükselirken bu haftanın en kötü takımları ise Pelicans 7 basamak geriledi. Dallas 6 basamak, Detroit 6 basamak. Detroit saçma bir şekilde Atlanta'ya falan kaybetti.
Evet, ben o maçı izledim. Çok kötü
yayınlar. Ben de en azından izledim. İşte Pelicans'ın sorunları oldu. Anthony Davis'in bu hafta aklı havadaydı biraz. LeBron muhabbeti etkili olmuş olabilir belki. Ve Dallas'ta mucizevi Doncic üçlüğüyle uzattığı Portland maçını da kaybederekten bu hafta bir mağlubiyet skalası yakaladı.
Genel güzel özet verdin bu arada.
Haftamız böyle. Sağ olun.
Duyurucu özet verdin.
Bunlar bu haftanın olaylarıydı. Sizin en çok dikkatinizi ne çekti hocam bu hafta? Yani konuşmak istediğiniz.
Yani bir LeBron'un Anthony Davis'le ilgili bir açıklamaları vardı. Onu zaten bize soru gelmiş. Orada konuşacağız. Bir de Paul George'un ciddi ciddi MVP listelerinde artık dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum.
Ya bu konuda katılıyorum. Dikkate alınmalı mutlaka ama hani bir de onu konuşuyoruz. Paul George'u gördüğüm her istatistikte üstünde bir adam var ki
var.
Zaten MVP aldı geçen sene ve hala o istatistiklerde lider Paul George'a göre. Tamam savunma kısmını tamamen boşladığını biliyoruz. Ama haklısınız yani. 6-7 tane adayı varsa biri Paul George'dur MVP'nin.
İşte zaten bu 5-6 adaydan biri hiç adı geçmedi Paul George'un. Aynen. Yani geçen aya kadar en azından. Şimdi birazcık o yüzden zaten yeniden Paul George konuşacağız. Bu sene konuşmuştuk Paul George aslında ama yeniden bir konuşmak istedim.
Yeniden değerlendirelim. O zaman ben hemen perdeyi açıyorum. Perdeyi şöyle açayım. Sophomore guardları konuşacağız bugün. Konu başlığımız bu. Ben eğlenceli bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçen sene büyük patladı bu oyuncular. Bir anda işte NBA rank yani sıralamalarda kendilerine ilk 30'larda yer bulanlar oldu. İşte geri kalanlarda beklenti büyüktü. Hatta bu sene ivme yakalayan bir oyuncu oldu işte Darren Fox gibi. Konularımız arasında Donovan Mitchell, Ben Simmons, Lonzo Ball ve Darren Fox var.
Bunları seçtik. Yani bunları 4 oyuncuyu seçtik. Yani
ikinci yılında bocalayan ve bocalamayan oyuncuları konuşmak istedik. Hatta ivme yakalayan. Sanırım 3'e 1 bocalayan ve ivme yakalayanlar. Benim için öyle en azından.
Benim için de.
Nedenini konuşuruz. Şöyle başlayayım. Ben hemen kimle başlayalım diye düşündüğümüzde ben bir Lonzo Ball konuşmak istiyorum.
Tamam.
Lakers özelinde de olsa işte LeBron'un oynadığı süre içinde nasıl bir gelişim kaydetti Lonzo Ball sizce hocam?
Birlikte triple-double yaptılar bu arada biliyorsun. Evet. Geçen haftalarda.
Onu zorlayarak yaptılar.
Çok zorladılar. Yani bu Magic Johnson döneminden beri olan bir şey değil ama bu 1-2 maçlık sekansı kenara koyarsak bence Lonzo Ball ile LeBron arasındaki kimya oluşmuş değil. Yani hala Rondo'yu tercih edeceğini düşünüyorum ben.
LeBron'u. Ki döndü bu hafta zaten yani.
Rondo döndü. Her ne kadar Lonzo Ball için onun iyi bir takım oyuncusu olduğunu düşünüyorum. O ne kadar iyi olduğunu farkında değil gibi olumlu açıklamalar yapsa da, sahiplenmeye çalışsa da ben uzun vadede Lonzo Ball'la yürüyeceğini zannetmiyorum açıkçası Lakers'ın ve onu bir takas partisi olarak düşeceklerini dahi
Brandon
tahmin ediyorum. Brandon
şey düşünüyor musunuz?
Onu da düşünüyorum.
Değil mi? İkisi için bende de var yani.
Yani bu ikili bir takas parçası olabilir. Yani Lonzo ile ilgili şimdi geçen seneyi aslında sakatlık problemleri de yaşadı. Sakat olmadığı dönemlerde bazı alanlarda bazı şeyleri iyi yapan, bazı şeyleri de hiç yapamayan bir oyuncu profil çizmişti. Geçen sene kötü bir Jason Kidd prototipi izledik aslında. İşte 10 sayı, 7 rebound, 7 asist gibi bir ortalamayla oynuyordu. Jason Kidd de ilk geldiği seneler şut atamıyordu gerçi ama %36 ile şut atıyordu Lonzo Ball geçen sene. Yani genel şut yüzdesi bu.
Ki zaten en çok eleştirildiği, evet. En çok yüzüne yüzüne vurulduğu, evet, özelliği bu zaten.
Ama o şut mekaniği çok bozuk ya. Çapraz çıkarıyor topu bir kere. Bunu bu sene
nasıl etkilemiş?
%39.7'ye çıkardı ama şut mekaniğinde bir değişiklik yok. Hala o tuhaf şutunu atıyor. İstatistikler bir miktar geriledi. Bu normal. Bir Rondo geldi. 2 dakikası düştü. Yani 9-5-5 gibi bir ortalamayla oynuyor. 5 dakikada daha az oynuyor. Hele şimdi Rondo döndükten sonra bu ortalamaları, yani 29 dakika oynuyor maç başına. Bu 25'e 23'e falan inebilir. Az top kullanmayı seven bir oyuncu Lonzo Ball. Usage rate sadece %16. Çok fazla top kullanmıyor. Ama şu önemli bir şey. Ben hala Lonzo Ball mesela geçen sene net ratingi -0.7'ydi. Bu sene sadece +0.03. LeBron'lu bir takımda oynuyorsanız ve net ratinginiz +0.3 ise bu sorgulanır. İkincisi, NBA'de ikinci senenizi geçiriyorsunuz ve bu tip istatistiklerde her zaman atak yapması beklenir ikinci guardların. Ama bir sophomore guard sendromu yaşıyor bence hala Lonzo, LeBron'la oynamasına rağmen. Çünkü geçen sene topun birinci yönlendiricisi oydu. Bu sene değil. Yani bu çok normal bir şey.
Hocam sanki bu özelliklerden yana Lonzo'ya bir savunma oyuncusu title eklemeye çalışıyorlar.
Evet.
Ya iyi bir savunmacı rolü vermeye çalışıyorlar.
Aslında çok da haksız değiller. Sizce öyle mi? Yani anlatıldığı kadar değil. Biraz NBA'de şey meşhurdur. Nasıl diyeyim? Overreaction. Hemen böyle bir abartı tepkiler.
Aynen. Ben Simmons'a çok yapıldı.
Ben Simmons'a yapıldı. Mesela işte Kemba Walker 1-2 haftayı oynayınca birden hani Kyrie Irving seviyesinde düşünülmeye başlandı filan. Savunması iyi bir savunmacı. Ona bir itirazım yok ama hatta bir 5-6 maç üst üste Kemba'nın da olduğu bir seride rakip guardların şut yüzdesini ciddi bozmuştu. Bayağı aşağılara çekmişti. %20-%30 aşağıya çekmişti ama fiziksel avantajları var. Katılıyorum ama delici guardlara karşı playoff seviyesinde bu savunmayı yapabileceğini pek zannetmiyorum. Ağır bir oyuncu Lonzo.
Evet, çok
hızlı bir oyuncu değil. Ağır
bir oyuncu. Anda hızlama, patlama özelliği var ama genel
sürdürülebilir değil bu.
Sürdürülebilir değil. Hani o John yüzden Wall'ın çok çok minimal bir patlatıcılığı var Lonzo Ball'da yani.
Ya ama ya şunu demeye çalışıyorum. İkinci sıradan seçtiler. İkinci sıradan seçilmiş bir oyuncu için bence Magic Johnson beklentilerini karşılayamıyor Lonzo Ball. Magic'in.
Ha, bizimkini de karşılamıyor. Benimkini de karşılamıyor. Ki bu zaten Magic'le doğrudan ilgili yani.
Çok tartışılıyordu o sene işte kimin seçileceği. Yani Ukla'dan çıktı Lonzo. Ama ben hala dediğim gibi son dönemde LeBron'un biraz daha iyi oynamasına rağmen takas edileceğini, büyük olasılıkla da bir dahaki sene Lakers'ta olmayacağını düşünüyorum Lonzo'nun. Özellikle kontratı düşükken iyi bir takas parçası olacaktır. Yani rakip takımlar almak ister.
Bu haftaki oyun değişiminde yani oyun değişimi demeyeyim, istatistik artışında Ingram'ın Rondo'nun olmamasının da etkisi var son tabii dönemde canım. Yani hani tabii. Top kullanmak zorunda yani, kaldı.
Ingram yokken Hart çok kötü bir hafta geçirdi. Hart.
Hakikaten. Zaten bu sesinin birçoğunu D'Angelo Russell'a Brooklyn maçında D'Angelo Russell'a karşı yaptı yani.
Hart çok kötü bir hafta geçirdi. Caldwell Pope da bir iyi bir kötü oynadı. Evet. O zaman Lonzo ile LeBron'a kaldı top kısalarda.
Boş çektiği gün Caldwell Pope'un tamamen yani, Lonzo'daydı top.
Diğerlerinin boşalttığı alanı doldurdu aslında. Çok ekstra bir şey oynadı diyemeyeceğim. O yüzden bir de şunu da düşünmek lazım. Her zaman ikinci sezonu bir gelişme kaydetmesi beklenir oyuncuların. Lige alışmışsın.
Bu konuyu seçmemizin sebebi de bu.
Yani lige alışmışsın artık. Ligin o pisliklerini biliyorsun. Rakip kartlarını sana karşı nasıl oynayacağını biliyorsun. Guard olmak zordur. Bu sophomore'lar arasında guardları seçmemizin nedeni de bu. Guard olmak, forvet olmaktan daha fazla olgunluk gerektirir. Ve o yüzden guardlar 25-27'sinden sonra ancak prime dönemlerini yaşamaya başlarlar. Hatta prime 30'da falan başlar guard için. 30-32'dir yani. 22 yaşında prime guard olmaz. Yani prime dönemini yaşamaz guardlar. Hiçbir oyuncu yaşamaz da guardlar için bu ekstra daha zor bir şey. Ama Lonzo bütün bu gelişmelere rağmen bence oyunu ileriye gitmedi. Geçen seneden neyi daha iyi yapıyor diyelim mesela, sence var mı daha iyi yaptığı bir şey?
Rebound belki.
Yani dakika başına rebound.
Yani rebound katkısı verdiğini söyleyebilirim ama avuza geçen... düşen topları toplamanın oyuna etkisi nedir bilmiyorum. Yani Westbrook reboundı da alıyor arada Lonzo Ball.
Geçen sene de fena değildi reboundı. O zaman bu bir senelik performansı, ki sakatlığı falan var kabul ediyorum ama bir senelik deneyimi çok fazla bir şey katmamış.
Evet, öyle görünüyor. Özellikle LeBron geldi bir de yani.
O zaman şunu da söyleyebiliriz. Upside'ı sınırlı bir oyuncu sanki.
Geçen hafta Kuzma konuşurken hocam bu konuyu böyle bağlayabiliriz gibi geliyor. Kuzma'nın LeBron'un oyunun değişimini hani bir 10-15 maçlık bir alışma sürecinden sonra nasıl değiştiğini gördük. Ki Kuzma'nın potansiyeli Lonzo Ball'un altında görünüyordu bir şekilde. Ama hani öyle olmadığını bu sene konuştuk. O da bir sophomore oyuncu. Peki işte Lonzo Ball'un LeBron'un olmaması bir şeylerin göstergesi mi acaba?
Bence göstergesi ya. Ama oraya sene başı dedik zaten. Scorer guard'la oynaması gerekiyor LeBron'un. Yani LeBron'un skor öncelikli bir guard'a ihtiyacı var. Kendi skorunu üretecek. Topu zaten LeBron dağıtacak.
Mario Chalmers gibi. Neyse. Aklıma neye geldi bilmiyorum.
Damian Lillard gibi.
Mario Chalmers andı.
Ben buradan Fox'a geçeyim mi? Sonra sana bırakayım.
Olur.
Şimdi Fox'la Lonzo'yu yan yana...
Biraz moralimiz düzelsin de sonra ben bozayım.
Şu yüzden anlatmak istiyorum. Fox Kentucky çıkışlı. Kentucky UCLA maçlarında UCLA, UCLA diyorum da yani UCLA maçlarında Fox'un birebir de aslında üniversitede hep Lonzo'ya üstünlük sağladığını biliyorduk. Ama geçen sene Sacramento'da ilk senesini yaşayan çaylaklar biraz problem yaşıyor gerçekten. Willie Colistein de o sorunu yaşadı. Bu sene Bagley de yaşıyor. Geçen sene Fox da yaşadı. Çok fazla istikrarlı süre alamadıkları için kendilerini gösteremiyorlardı. Ama bu sene neredeyse bütün istatistiklerini 1.5 katına çıkardı.
Hocam acaba Sırpçı öğrenme zorunluluğu mu var?
Olabilir. Bile de diyor şey için.
Bir sene boyunca dil eğitiminden sonra alışıyorlar.
Yani %47 ile...
Bogdanovic hiç çekmedi çünkü. Evet. Neyse.
%47 ile şut atıyor Fox ve bir guard için, hele ikinci yılını yaşayan bir guard için çok iyi. %41 ile üçlük atıyor. 18 sayı, 3.4 rebound, 7.5 asist ortalaması var. İnşallah. Tek sorunu faal, biraz %72 ile faali iyi atamıyor. Peri 19.2. Bu arada aynı yaştalar Lonzo'yla. Yani ikisi de 97'li. Bir şey daha iyi yapıyor. Geçen seneye göre fast break sayısını 2'ye katlamış durumda. Bu genel David Roger hocamızın tempoyu arttırma şeyle de ilgili.
Tempo, hani Sacramento şu an ligin en tempolu oynayan takımı yani. Hani
ve çaldığı toplar, takımın çaldığı toplardan bulduğu sayılar, yani points off turnover, rakibin kaybettiği top üstünde aniden bulduğu sayıları da 2 katına çıkarmış durumda. Darren Fox, bireysel olarak bahsediyorum. Bunun yanında tempolu oynayan bir takımın anahtarı onda şu an.
İyi yönetiyor ya sanki.
Ve iyi yönetiyor. Yani açık sahada anahtarı teslim edebileceğiniz bir oyuncuymuş. Biz bunu bu sene gördük. Geçen sene onu tam yarı sahada oynadığı için takım bilemiyorduk. Ve bir şey daha, kendisi ben ligin en hızlı oyuncusuyum dedi. Çok da haksız sayılmaz aslında yani. Hem hızı hem hızlanması. Yani iyi bir John Wall seviyesini ya da
böyle
Westbrook seviyesini.
Böyle açıklamaları pek sevmiyorum ama. Sevmiyorum ama. Gitmiyor ama doğru söylüyor gibi yani.
Yani şimdi bunlar genç oyuncular. Bir de peki, popüler kültürde böyle şeylere alışkın.
Hazır Darren Fox'un hızından bahsederken bu prime dönemiyle ilgili de konuştuk. Bir tane bir soru sormak istiyorum kafanıza. Çok sürpriz değil. Hani 30-32 olur ya guardların prime'ı. yeni nesil guardlar ya işte John Wall'da o sorunu yaşıyor eskiden. Hani alışık olmadığımız bir guard türü eskiye göre. Primary daha mı erken yaşanıyor acaba?
Evet, ben onu diyecektim bu arada. İyi ki onu bahsettin. Eski nesil guardlardan yani Steve Nash, Jason Kidd tarzı guardların oyun yapısıyla veya Chris Paul'un veya işte John Stockton'ın şimdikilerinin biraz farklı. O yüzden belki yani oyunu yönetme açısından üstlendikleri görev Steve Nash'in görevi kadar değil. Artık oyunu herkes biraz kurmak istediği için görev hücum yaratma anlamında yani diğer oyunculara şut yaratma anlamında görevleri biraz daha az aslında. Steve Nash'e göre örneğin daha az. O yüzden evet biraz daha erken olgunlaşabilirler. Yani 30 değil de 27 olabilir bu. Bu noktada haklısın. Yeni dönem guardlar için bu bir de özellikle hızıyla oynayan atletizm oyunu...
Çabuk düşünmek zorundalar bir de artık. Yani biraz atletizm biraz lazım.
Atletizmle oynayan guardlar için zaten 30 artık gerileme yaşı oluyor. Evet. Hızından yavaş yavaş kaybetmeye başlıyorsun.
Tabii işte John Wall'un yaşadığı problemlerle bana çok... Tamam sakatlıklar falan var ama hani bu bir örneklendirme olabilir yani.
Bu şu açıdan olumlu bir şey. Evet daha çabuk prime dönemini yaşıyorsun ama şu açıdan da olumsuz. Erken bitiyor. Yani aklıyla oynayan oyuncular Steve Nash, Jason Kidd, John Stockton 40 yaşına kadar oynadı. Chris Paul 40 yaşına kadar oynayabilecek. Çünkü oyunu atletizm üzerine kurulmuş bir oyun değil. Ama Fox 40 yaşına kadar oynayamaz. Bu Fox ya da ne bileyim John Wall oynayamıyor işte.
Yani oyununu geliştirmesi gerekiyor. Oyun görüşünü ki Darren Fox'ta bu malzeme var. İşte tempoda da oynayabiliyor ama tempoda takım oyun alan görebiliyor yani. Hani öyle bir guard.
Yarı sahada şimdi yanında Bogdanovic'in oyun kurma kabiliyeti var. Buddy Hield olağanüstü bir sezon geçiriyor. İyi bir atıcı. Uzunlar fena durumda değil. Sakamoto iyi durumda aslında. Yani yıllardır olmadığı kadar iyi durumda.
Değil mi?
Ya Fox bunda...
İki sezon başı söylemiştik.
Fox'un bunda payı var ama takımın diğer parçaları da iyi çalışıyor. Fox da iyi çalışmalarına yardımcı oluyor. O yüzden görevini mesela Bogdanovic'in onun görevini paylaşabilir. İşte ne bileyim nadiren de olsa işte Nemanja paylaşabilir. Başka. Nemanja belirtisi onun görevini paylaşabilir.
Konuştan Begli, Nemanja iyi bir rotasyon yani.
İstediği ortamda oynuyor şu an Darren Fox. O yüzden bu dörtlü arasında bu sene çıkış yapan tek oyuncu yani sophomore guard sendromunu yaşamayan tek oyuncu diyebiliriz.
Bayit'le çok yakışıyorlar değil mi hocam?
Çok.
İkisi yani. Evet. Hani böyle takımı uçuruyorlar bazen.
Evet.
Şimdi topu bu dörtlünün arasında tek çıkış yapan oyuncu o. Biraz ben şimdi tartışırız. Şimdi ben de geleceğim. Ben Donovan Mitchell'la başlamak istiyorum. Utah 16-18 ile başladı bu sezon hala. Biraz son dönemde toparladılar o da yoksa daha da düşüktü yüzdeleri. Ve sophomore guard olarak ben Donovan Mitchell geçen sene çok fazla göze batan bir oyuncuydu. Özellikle playoff performansıyla bu ligde uzun süre adını duyabileceğimiz işte sürekli tepeleri oynayabilecek bir potansiyele bir yetenek setine sahipti. Ama geçen sene Utah'da olan şeyler bu sene çalışmamaya başladığını geçen hafta konuştuk ya da iki hafta önce. İki program önce. Utah niye olmuyor diye. Bence Donovan Mitchell da bu sorunun bir parçası. Şöyle özetleyebiliriz Donovan Mitchell. Donovan Mitchell yani geçen sene oynadığı istatistik 20.5 ise 3.7 rebound, 3.7 asistti. Bu sene 20.2, 3.5, 3.4 oynuyor. Aslına baktığınız zaman aynı istatistikler hatta sezon sonuna kadar daha da geliştirebilir gibi duruyor. Ama Donovan Mitchell'in bu sene yapamadığı şeylerden bahsedelim. Bir kere şut yüzdesi düştü. %43'ten %40'a düştü ama buradaki düşüşün ana sebebi perimetre gerisinden %34 ile atarken %28 ile atmaya başladı.
Şeyi araya girip şey söyleyeyim mi? 20 sayı üstünde şut yüzdesi en bozuk olan oyuncu geçen haftaya kadar Donovan Mitchell'di.
Donovan Mitchell yani hani bayağı düşürdü. Özellikle o hani üst üste 4-5 üçlük attığı bir zaman dilimi vardı onun maçlarda. Geçen sene falan playoff'ta da vardı, sezon içinde de vardı. Utah'ın bir anda hücum sorununu çözüyordu tek başına. Bir 10-10 dakikalık sekanslarda oynuyordu. Bu sene onu göremiyoruz Donovan Mitchell'dan. Bunda Utah'ın hücum organizasyonunun payı var ama Utah'ın hücum rotasyonu da hücum organizasyonu da birazcık da Donovan Mitchell'ın elinde. Çünkü en fazla top kullanan oyuncu. Bunu çözemediğiniz zaman tıkanıyor bir yerde ki korver gibi parçalar almak zorunda kaldınız. Hatta daha da almayı düşünüyorsunuz. Jabari Parker falan geçiyor haber olarak yani.
O inşallah olmaz.
İnşallah olmaz çünkü savunma önünde her şeyi hallettiğinizi düşünürken bir anda halledememeye başlarsınız.
Evet, evet.
Sorun olur. Hocam geçen seneden bir top daha fazla kullanmaya başlamış Donovan Mitchell. Bir top. Utah rotasyonu düşününce hani...
Önemli. Utah zaten tempolu az
bir de takım. Topu iyi paylaşan bir takımdır evet, evet. Yani. Ona rağmen Donovan Mitchell'a biraz da sorumluluk yüklemişler ama karşısını alamamış gibi duruyor. Quinn Snyder. Öyle söyleyebiliriz. Ofansif rating'i 103'ten 96'ya düşmüş. Bu çok büyük bir düşüş.
Büyük gerileme.
Ya bu normal bir düşüş değil. İstatistikleri aynı kalırken sayısal istatistikleri aynı kalırken ofansif ratingi bir anda 96'ya düşüyor. Ya, takımın da düştü ama hani Donovan Mitchell'ın 103'ten yani 7'lik bir 7 dilimlik bir düşüş var. Defensive rating'i artmış. Ki Donovan Mitchell'ın bu sezon artan tek özelliği defensive rating'i. 105'ten 107'ye çekmiş. Bir zahmet yap. O da hani
107'den 105'e çekmiş.
105'ten 107'ye çekmiş. O zaman pardon, 105'ten 107'ye çekmiş. Düşmüş o da. Düşmüş özür dilerim, özür dilerim. Yanlış yazmışım, ters yazmışım. True shooting'i, yani true shooting diyorum, offensive FG'si nasıl açıklayabiliriz bunu?
Efektif şut yüzdesi.
Evet.
Efektif şut
yüzdesi. Etkili oldu işte. Doğru alanda şut attı. %50'den %45'e düşmüş.
Yok, şutu berbat durumlardan.
Zaten için. Bunun özeti bu. Donovan Mitchell bu sene ne yapamıyor?
Şut atamıyor.
İyi şut atamıyor. Yani aslında ya, sorun bu.
Bence sorun şey ya. Donovan Mitchell geçen sene büyük çıkış yapan, stres üstünde çok fazla sorumluluk olmadığı için stres sahibi olmayan bir iyi bir yıldız potansiyeli olan çaylakken bu sene kötü oynayan bir çaylak kötü öyle oynayan bir yıldız oyuncuya dönüştü. Katılıyorum.
Öyle bir rüzgar aldı ki geçen sene arkasında.
Evet.
Hocam o rüzgarı hatırlayın. Kaç maç üst üste kazandı Utah? Donovan Mitchell orada birazcık rüzgarla da oynadı.
Yani bir çaylağa göre çok iyi işler yaparken şimdi bir yıldıza göre kötü işler yapan oyuncu potansiyel profiline döndü.
Şuraya bir soru yazdım sizin için.
Fazla mı göklere çıktı? Belki evet. Bilmiyorum.
Ya çünkü Donovan Mitchell en iyi 30 oyuncu arasındaydı geçen sene.
Evet öyle.
25'lere kadar
evet.
indiği oluyordu.
Evet.
Peki bu sorun Utah ile ilgili mi yoksa Donovan Mitchell ile ilgili mi? İkisinin de payı var. Katılıyorum, hangisi daha yüksek? Geçen sene niye geriye gitti Donovan Mitchell yani?
Valla sezon bitsin öyle daha net anlaşılır bir kere. Donovan Mitchell belki kendini toplar.
İnşallah.
Utah'lılar All-Star arasından sonra uçuyorlar evet, genelde.
Geçen sene de öyle oldu değil mi?
Geçen sene de All-Star arasından sonra acayip
oynadılar. Şehirde etkinlik falan mı başlıyor? Hiçbir şey yok ya böyle.
Bilmiyorum. Rubio da İngiliz de Donovan Mitchell de All-Star arasından sonra muazzam oynuyorlar. Geçen seneki çok büyük başarıda bir kere Quinn Snyder etkisi var. Bir şey daha var. Donovan Mitchell geçen sene bilinmeyen bir oyuncuydu. Bu sene bilinen bir oyuncu. Önlem alınan bir oyuncu. İşte oyununu geliştirmesi gereken noktalardan biri. Ama
rağmen playoff'ta falan biliniyordu artık ya geçen sene. Oraları ezip geçti.
Evet, yani. Evet. Ama bu sene artık daha da farklı işler. Yani Donovan Mitchell'le oynama tecrübesi var artık bütün rakip guardların.
Bütün rakip koçlarda da Donovan Mitchell'in setleri var zaten. Yani. Evet. Öyle de bir sorun var.
Ve asist de mesela son haftalar birazcık düzeldi. Kaç maç üst üste bir asistle kapattığını hatırlıyorum ben Donovan
Mitchell. 35-0-0 yapan ikinci oyuncu falandı ya. Hani evet, istatistikler çıkardı evet. ortaya. Aslında bence rezillik Carmelo'dan sonra.
Bence de.
Rezillik yani.
Bence de.
Bu arada ben şey izledim. Meksika'da oynanan Utah-Chicago maçı mıydı? Öyle bir maç izledim. Orlando. Utah-Orlando maçı. Orlando'nun kazandı. Ya boş atamadı ya. Boş köşe üçlüğünü sokamıyordu.
O zaman mental bir sorunu da var.
Bir sıkıntı var yani. Başka Donovan Mitchell'le ilgili geçen sene Perry 17 iken bu sene 13'lere falan düşmüş.
O zaman şunu da söyleyebiliriz. Bir takımın franchise yüzü olma yükünü kaldırabilmiş
değil henüz. Henüz değil. Ama sezon sonuna kadar ne olur bilmiyorum. Utah yine öyle bir 20'ye kadar.
Bu arada Donovan Mitchell 22-23 yaşında. Çok evet. aşırı da genç
bir oyuncu. Birkaç yaş daha büyük. Aynı sınıfta.
Lonzo ve Fox'tan 2 yaş büyük.
Ben Smith'le o yüzden atışıyordu zaten. Yaş problemi yoktu.
Evet.
Hazır Ben Simmons demişken oraya da geçelim. Bu arada Donovan'la ilgili toparlayabileceğini düşünüyor musunuz?
All-Star'daki o sihirli dokunuş bu sene de olabilir ama şu soru işaretini koymak istiyorum. Sanki geçen seneki gibi olmayacakmış gibi işler Utah evet. için. Yani geçen sene birden tırmandılar. Bu sene o kadar kolay değil gibi duruyor.
Çünkü çok daha zor bir
evet.
Ortam var ya. Herkes piyasaya çıktı.
Evet.
Bakalım Utah için ne olacak? Quinn Snyder'in çok fazla mesai yapması Donovan için de birazcık rehabilitasyon sürecine girmesi
belki,
lazım.
Belki.
All-Star arasına kadar beklemekte fayda var yine de. Çünkü Utah'lıların ne olur bilmiyorum. Utah'ta bir çözebilsek Ben Simmons. Geçmeden önce hocam şunu söyleyeyim bu arada. Mormon Festival. Geçen sene bu zamanlar hatırlıyorsunuz Utah'ın ben beraber konuşuyorduk hatta. Öyle bir seri yakalayacağım hissiyatı tahmin da ediyorum. Alıyorduk.
Evet evet.
Ya ben bu sene alamıyorum.
O işte ben de onu demeye çalışıyorum. Bu yani, sene onu alamadım.
Böyle
yani.
Bir puan durumuna baktığınca işte galibiyet, mağlubiyet oranlarına bakınca Utah diyordum hani buradan çıkar. Atar kendini bir şekilde. Clippers rezildi. Minnesota'nın olacağı bildi. Denver düşüyordu. Bu sene Sacramento dahil içeride yani. Hani. Hadi bakalım.
Dallas bile iddialı bir şekilde.
Yani. Aynı şekilde Pelicans. Yani geçen senede göre oranla çok daha zor bir havuzda bu seriyi yakalarlarsa artık öpüp başımıza koyarız Utah şehrini. Yani. Ben Simmons'a geçeyim hocam. Doğu'da iyi bir pozisyonda şu an Philadelphia. 22 galibiyet 12 mağlubiyetle ve Ben Simmons geçtiğimiz sezondan daha fazla bir rol almadı.
Evet.
Onu söyleyebilirim. Ama şunu da söylemekte fayda var. Darren Fox'u bir kenara koyuyorum. Donovan Mitchell ve Lonzo Ball kadar kötü istatistiklere sahip değil Ben Simmons. Bu da biraz Ben Simmons'ın işte Westbrook etkisi dediğimiz istatistik şişirme olayında Ben Simmons da sebepleniyor, alıyor oradan yani. Hani asist kovalama, rebound kovalama ki Embiid'in olduğu bir takımda reboundlara bu kadar sahip çıkabilme önemli. Ki Jimmy Butler gibi bir savunmacı geldi. İyi bir savunma takımına dönüştü Philadelphia. Ama Ben Simmons mesela Jimmy Butler takasından sonra 4 numaraya çekilen bir oyuncu olmadı. Aynı pozisyonda devam ediyor oyunlar. Hiç o bekliyorduk ya acaba 4'e çeker mi? Ama guard yok. TJ McConnell'a güvenmiyorlar o kadar. Furkan'ı biraz rotasyona aldılar ama Ben Simmons yine takımın ana gardı, ana topu yönlendiricisi olarak devam ediyor hayatına. Ama yine tabii boyalı alandan çok etkili. Hiçbir şekilde.
Ama o kadar.
Hiçbir şekilde yani evet dışarıdan hiçbir tehdit yaratamıyor ama artık zaten hücumda direkt pivotun veya 4 numaranın post-up'ına yerleşerek top istiyor. Hiç yani topu veriyor. Embiid veya işte Redick üzerinden yönlendirilen, Jim Butler üzerinden yönlendirilen bir olaya dönüyor. Sadece açık sahada Ben Simmons çok iyi bir pasöre dönüştü bu sene. Geçen sene o özelliğini kaybetti biraz. Zaten Boston'ın yaptığı şeyden sonra ben de kaybederdim.
Evet.
Playoff'ta. Yani. 15.8, 6.3, 8.2 ile çıktı geçen sezonda. 16.2, 9.2, 7.9'a çekti. Gerçekten istatistikleri şişirdi.
Ama şunu söyleyelim. Bu son iki haftanın şeyi biraz.
Evet.
Son iki haftaya kadar maç başında 5 top kaybeden, ne bileyim 8 sayı atan bir oyuncuydu Ben Simmons. Ve bir şey daha var. Ben Simmons'la ilgili bir sorun daha var. Geçen haftalarda video çıktı ya. İdman'da bile, idman diyorum, maç hazırlığında bile tuğla atıyor. Herkes dalga geçiyor falan diye. Oyunu bazı şeylerini hiç yapamayan bir oyuncu bir yerlerde tıkanmaya mahkum gibi geliyor bana.
Evet, yani bunu da konuştuk sizinle.
Bu istatistikler tamam ama bence Ben Simmons da bence bu sene Lonzo Ball kadar sert olmasa da bir duvara çarptı. Donovan Mitchell kadar sert olmasa da yani istatistikleri artan bir oyuncu. Kötü haneye yazdık bunu ama iyi olmadığını düşündüğümüz için yazdık ama o kadar sert bir duvara çarpmış değil ama bence hala oyunda bir gram ilerleme yok ya. Var mı? Evet. Oyun yetenek seti anlamında diyorum. Mesela yani harf notu verelim. Hani basketbol indeks veriyor ya. Perimetre şutu F'ydi.
F eksi oldu.
D eksi oldu mu? D eksi olmadı değil mi? F hala.
Evet.
İşte o boyalı alan A'ydı diyelim ya da B artıydı. Hala B artı. Aldı. Neyi geliştirdi?
Ya geliştirdiği şeyi bilmiyorum ama hani
Ben bulamadığım için zaten
yok, yok. Biraz şeyi geliştirmiş olabilir. Post-up oyunu geçen sene biraz çok daha iyi bana kalırsa yani izlediğim kadarıyla ama bunu kullanıyorsun zaten sadece. Bütün
evet.
Bütün itmanını bunu harcıyorsun zaten. O da gelişsin. Bir top daha az kullanıp aynı derece sayı üretebiliyor bu sene Ben Simmons. İşte geçen sene 12 top kullanıyormuş. Bu sene 11 top kullanıyor ama aynı isabeti buluyor 6.5'larda.
Top kayıplarını çıkarıyoruz böyle şut olarak.
Aynen diyorsun. Şut olarak yani kullandığı top başına. O yüzden post-up'ını ve boyalı alan oyununu geliştirdiğini söylenebiliriz. Hücum ribaundlarında birazcık kabiliyet kazandı.
Bu onun kısa guardlar karşısında avantaj sağlar ama.
Hayır. Yani şey de sağlamaz yani. Yarı saha oyununda hiçbir avantajı yok.
Yarı sahada direkt şey olur çünkü. Topunu çalarlar. Yardım gelir. Ama öbür türlü de diğer guardlar onu perimetrede çok zorlayacağı için işte hep aynı noktaya geliyoruz. Bir normal sezon oyuncusu mu?
Ya öyle bir şey çıkıyor ortaya. %54'den %58'e çıkan FG işte şut yüzdesi. Ofansif ratingi 111'den 117'lere çıkarken defansif ratingi %4 düşmüş.
Yani ben Lonzo diyorum. Ben Simmons tarzı oyuncuları çok sevemiyorum nedense ya. Yani bir takımın birinci top yönlendiricisinin perimetreyi geçtim orta mesafe şutu bile yok.
Sezon başlarken Ben Simmons en iyi 20 oyuncu arasındaydı değil mi hocam?
Aşağı yukarı öyle mi?
20'lerde, 20 yaşlardaydı. Donovan Mitchell'den biraz daha yukarılardaydı. Sizce öyle mi gerçekten? Yani
hayır.
Bir şampiyonluk adayının birinci gardı olabilir mi ya Ben Simmons?
Olamaz diyorum ben. Yani.
Philadelphia bir şampiyonluk adayı değil diyoruz.
Değil çünkü. Philadelphia bir yani elbette yanına 4 tane All-Star dizersen bir şampiyonluk takımı olur da normal koşullarda oluşturulmuş bir takımın birinci gardı olacak ve oyunu yönlendirecek sanmıyorum ya. Yok yani 35 yaşından sonra Jason Kidd şutunu geliştirmiş. Artık oyun şuta dayalı.
Ya bir yerde yapacak onu yoksa olmaz. Bir yerde o şutunu geliştirecek yani.
Daha faal atamıyor Fecan.
Hiçbir yeteneği.
Faal atamıyor.
Aynen. Daha fazla çizgiye geliyor
evet. Bu sezon. Ama çok normal. Çizgi atamadığın sürece atamadım. Çizgiye gelecek.
%60 ile atıyor.
Hekesi nasıl yapacaklar yani?
%60'lar diyor. Kötü bir FIFA lisesi
var. Bu bir de şut eli konusunda tartışıyorduk bu sene. O değişmeyecek herhalde. Onu anladık. O zaman mekaniği değiştirelim. Yani değiştirelim diyorum. Yani mekaniği değiştirsin. Şut mekaniğinde de
bir problem. Tuğla atma hazırlığı gibi bir mekaniği var zaten.
Yani ben Joel Embiid Afrika'da tuğla taşırken Ben Simmons'ın şeylerini taşıyorum diye dalga geçmişti ya. Öyle yani. Hani top elden çıkarken Birkan Batuk olduğunu anlıyorsun şutun.
Ve yani bilekleri mi güçsüz diye geliyor bana arada ya.
Bilmiyorum.
Bileklerinde bir kuvvetsizlik görüyorum Ben Simmons'ın yani izlerken. Şey değil, el gücünden bahsetmiyorum ama bilek gücünde, hani top kaldırma gücünde.
Curry'nin de mesela bilekler çok zayıftır.
İncedir. Abi Ben Simmons'ta gözükmüyordu öyle bir şey. Evet, sert gözüküyor.
Evet, Ben Simmons'ın öyle bir incelik
ama de. Ama topu atarken ya böyle topa yön veremeyecek şekilde bir güçsüzlük seziyorum ya. Yani. Yetiştiremiyorum acaba potaya.
Yani özellikle yani Lonzo Ball'un bocalaması zaten beklenen bir şeydi. LeBron geldiği için ama Donovan Mitchell ve Ben Simmons'ın ileriye
yazı
doğru
çok iyi geçireceklerini düşünüyorum.
Ben de onu düşünüyorum. Yani ileriye doğru adım atmamış olmaları benim için büyük hayal kırıklığı. İkisi de yani bu sene geçen seneki kadar oynuyorlar. Hayal kırıklığı benim için.
Benim için de öyle.
Yani çünkü en büyük atılım birinci seneden ikinci seneye geçerken yapılır NBA'de. Bu benim için biraz üzücü oldu. Öyle söyleyeyim.
Ben de beklemiyordum. Peki aralarında sezonu en iyi kim bitirir sizce?
Ya şimdi istatistik olarak bakarsan Ben Simmons'ın istatistik
yok, burada şey konuştuğumuz hallerinden daha Fox ileriye kim gider?
Fox.
Fox mu gider?
Fox çünkü ciddi ivmeli geliyor.
Ben de düşünüyorum. Ve şimdi de haftanın oyuncularından birine gidiyoruz. Hı-hı. Haftanın oyuncularından biri Paul George. Konuşacağımızı söylemiştik. Paul George müthiş bir hafta geçirdi. Tekrardan istatistiklerini saymaya gerekirse, saymamız gerekirse 141 sayı, 45 rebound, 20 asist, 10 top çalmayla oynadı. 3 galibiyet 1 mağlubiyet çıkardı. Minnesota'ya nasıl yenildiler?
Onu ben
artık kısmet. Minnesota dökülürken.
Ve %52
ile üst üste 2 maç 43 attı. Evet. %52 şut yüzdesiyle oynadı. Efsane bir hafta geçirdi diyebiliriz Paul George için. Paul George en iyi sezonunu yaşıyor hocam kariyeri boyunca. Evet. Bunu zaten biliyoruz hepimiz. 26.2 sayı, 8.2 rebound, 4.4 asist, 2.2 top çalma ve 0.7 blok ortalamayla oynuyor ki takımı da 21-11 ile tepelere doğru gidiyor yavaş yavaş. Takımı da taşıyan bir rol üstlendi Westbrook'la beraber. Yani zor bir şey yapıyor Paul George. O takımda zor bir görev üstlendi. %45 ile şut atıyor. Bu hafta %52 ile geçse bile. %38 ile üçlük atıyor. Ve %53 ile EFG yani efektif şut yüzdesi var. Peri de 24.1. Yani kariyerinde 18.8 olan Peri'ni 24.1'e çıkararak çok önemli bir gelişme kaydetti. Sakatlık sezonunun falan da etkisi var mutlaka ama bu sene her şeyi tepe taklak etti istatistikleri yani.
Bu sene işte ben geçen dün hafta içi şeyde gördüm. TPA istatistiğinde.
Aynen.
Total Points Added istatistiğinde 6. sırada ligde. O yüzden ben
110 ofansifi, 50 defansifi ve 161 de total
net sayısı 161. Önünde Harden, Ante filan var işte. Yokiç filan var. O yüzden dedim.
Anthony Davis var.
MVP yarışına konulması gerekiyor diye ama bunlar değil yani. Benim asıl aklımdaki şey MVP yarışına girmesini düşünmemdeki temel etken şuydu. Evet en iyi sezonunu yaşıyor. Evet TPA'da filan yani işin görünmeyen kısımlarını da geçen hafta demiştik mesela 2-3 hafta önce. Deflection'larda filan da hep ligin zirvesinde.
Hocam 3.5 deflection yapıyor maç başına ve en iyisi 4 ile Kristen ama az maç oynadı.
Kristen çok az maç oynadı.
Aralarda da Covington işte Harden, Covington, Kawhi, Jim Butler ve Russell Westbrook var yani hani.
Şu yüzden şimdi Westbrook'un bu sene biraz anormal bir Westbrook sezonu oynanıyor aslında. Yani yine triple double yapıyor Westbrook ama biraz şunu gördük. Bir kere Westbrook'un genel şut yüzdesi geriledi. Faul yüzdesi geriledi. Westbrook'un top kullanma oranı geriledi.
Denemesi. İşte asıl evet. Attempts olayı çok garip yani.
Yani top kullanma oranı düştü. Ve Westbrook zaman zaman direksiyonu Paul George'a veriyor. Westbrook varken bile. İşte ben zaten o yüzden Westbrook'lu bir takımda direksiyonu alıp bu işten alnının akıyla çıkması beni en çok etkileyen nokta zaten. Çünkü oyunu
bunu
en iyi
ikna etmesi. Evet. Westbrook. Evet. Önemli olan kısım bu.
Şu an oyunu en iyi iki yönlü oynayan oyuncu. Bitti. Evet. Bence şu an.
Yani. Ya işte rakipleri kim? Paul George'un Jim Butler'dır en fazla yani. O açıdan yaklaşınca. Yani James Harden falan değil.
Ve Westbrook varken dahi liderliği alması ve Oklahoma muazzam çıkışı. Biz bir ay falan önce konuştuğumuzda Oklahoma sürünüyordu ya. Hı. Sürünüyordu yani. 1-7 miydi neydi? Bayağı kötü durumdalardı.
Ama sonradan çok ivmelendi.
Batı yani. Liderliğine kadar yükseldiler oradan. Burada bu tamamen Paul George'un eseri. Bir de şunu unutmayalım. Paul George'un bu on-off şeyleri, verileri falan da var. Yani Paul George sahada değilken eksi 6 mı?
Sağdayken artı 12.7 yazdırıyor. Yokken eksi 6.3 yazdırıyor.
Yani net verimlilik farkı Paul George'un artı 19. 100 pozisyon başına Paul George'la oynuyorsanız 19 sayı öndesiniz demektir. Bu muazzam bir şey ya.
Ve
Muazzam bir şey.
%29 top kullanıyor hocam.
Evet.
%29 da yüzdeci %29 ve Westbrook takımlarında ikinci oyuncunun böyle bir şey kullanma imkanı yok.
Yok.
Ama yine de çok az yani.
Şu yüzden az diyoruz. Önündeki oyuncular Antetokounmpo, James Harden, LeBron James, Anthony Davis. Bunların hepsinin usage'ı en az 32 filan. Yani
evet.
30, 34, 35
ya,
hatta
alıp atıyorlar yani.
38'e vuruyor bazen Harden'ı. Bir tek yok için bu seviyede %27 civarında ve Paul George'un yani bu altılı içerisinde kullandığı topa göre en verimli olan iki oyuncu Jokic ve Paul George. Bu da önemli çünkü aslında bu bizim per istatistiği ya da işte MVP istatistiği aslında hep topu çok kullanan oyuncuların olduğu alandır. Paul George'dan çok daha fazla top kullanma oranına sahip bir sürü oyuncu var ligde.
Ama onlarla üstünde. Beraber bu adaylığı hak
onların
ediyor yani.
Birçoğunun önünde Paul George. Birçoğunun önünde. Önünde 5 tane adam var. Onların da 4'ü kendisinden daha fazla top kullanıyor. 100 pozisyon başına ya da işte şey dakika tek başına konuşayım. Öyle söyleyeyim.
Harden'ın işte ofansif tepkisi 190'lara vurmuş hocam yani.
Ama Harden tek başına oynuyor. Tek başına yani. Chris Paul da yok. Anthony Davis tek başına oynuyor. Antetokounmpo tek başına oynamıyor ama topların yarısını neredeyse Ante kullanıyor. Bir yok hiç var dediğim gibi orada. İşte zaten aynı zamanda Paul George en iyi oyun kurma sezonunu yaşıyor. Yani diğer oyuncular için işte Schroeder için, Grant için.
4.4'e çıkardı asist ortalaması.
Şeyde de çok iyi durumda ona da baktım ben. Asistin pasında da çok iyi. Asistin pasında lig lideri Jamal Murray olması lazım
evet.
Sanırım. İlk 5'te falan.
Onun sebebini söylememi ister
misin? Biliyorum da söylerim.
Yani pick and roll'de Jokic'in açılmasından sonra onların bir tane perde oyunu var. Jokic'ten aldı işte Jamal Murray Jokic, Jokic Jamal Murray turnike.
Evet.
Ya bundan çok attığı için birazcık Jamal Murray orada
değil. Paul George orada da ilk 5'teydi eğer yanlış hatırlamıyorsam geçen hafta. Hem en skorer sezonunu yaşıyor hem en reboundçu ve en asistçi. Aynı zamanda spacing açısından da kendi oyuncularına şut yaratma açısından da en iyi sezonunu yaşıyor. Keza savunma istatistikleri de çok iyi. İkisini birden yapıyor. Yani Kavai'nin böyle bir sezonu olmadı henüz. Onu söyleyeyim. Karşılaştırma yapmak gerekiyorsa. Kavai'nin en iyi sezonundan daha iyi şu an. Paul George'un şu 30-40 maçlık serisi.
Evet.
O yüzden özellikle bunu seçmek istedim.
Bir de Warp SSD vardı hocam. 6. sırada orada 2.5. Onu biraz açıklama şansınız var mı bize?
Ha, Warp şey. Value over replacement bir değil. Ortalama bir oyuncuya göre geçen sene Marcus Chris seçilmişti işte. NBA'nin ortalaması kimse.
Şimdi
ne katıyor?
Yok.
Ne katıyor? Bir endeks değeri orada da ilk 5'te. İlk 6'da.
İlk 6'da yani.
İlk 6'da. Yani ortalama oyuncuya göre yarattığı fark. Burada mesela yıllarca Chris Paul çok iyiydi. Bu sene de yine Paul George buralarda da tepede.
Yine
Bucks plus minus'ta da tepede. Yani
Bucks plus minus'ta da 8. sırada. Yani.
Artı eksi de.
Her istatistikte ilk 10'a bir şekilde kendini atmış hatta. Bazılarının 6. 7. sırada. Yani bir MVP'nin gerçek adaylarından biri diye düşünüyorum.
Ve hatta yani en çok gelişme kaydeden oyunculardan da biri aynı zamanda aslında. Yani tabii ki elbette öyle o kadar iddia etmiyorum. O ödülü adaylarından biri değil ama.
James Harden bence ödülün adayı.
İyi bir zıplama yaptı. 28 evet. yaşında çok net bir kariyer basamağı atladı.
Olgunlaştı bu sezon ya.
Evet.
Çok olgunlaştı. Nerede şut atacağını çok iyi biliyor.
Ve yani. Genelde şunu da ekleyelim. Kontrat imzalayan oyuncular yeter.
Dedi ki burası benim şehrim. Değil mi?
Bu da bir özel bir davranış. Mesela Kyle Lowry geçen sene kontrat imzaladı, yattı. Bir ay yattı. Hiçbir şey yapmadı. Paul George kontrat imzaladı, oynamaya devam ediyor. Bu çok ilginç. Gerçekten
çünkü bir
şeyler
kazanmak istediğini düşünüyorum evet. ben artık yani. Seneye Durant da gelince, işte Durant, Westbrook, Paul George.
Durant New York diyorlar ama bilemiyorum artık. Durant New York diyorlar ama.
Seneye görüşürüz demiş ya Russell Westbrook. De böyle olmadığını söyledi sonra ben yani. Benimki de.
Bu arada ben şey de söyleyeyim, ben Paul George'u çok severim. O yüzden biraz onun da etkisi var konuyu seçmemiz için.
Ama bu hafta hak etti. Bunu hak konuşmamız etti. Gerekiyordu. Paul George çok iyi bir hafta geçirdi. Ve iyi hafta geçiren diğer takımı da şimi konuşacağız.
Takım konuşacağız.
Takım evet. konuşacağız. Miami çok ilginç bir takım.
Evet ya.
Ya çok garip bir takım. Yani Eric Spoelstra'nın gerçekten hakkını ödemeleri lazım. Spoelstra belki takım
beyazlamadı ya.
Belki takım kimyası olarak her sezon aynı şeyi konuşuyoruz yani. Miami bir şekilde sezonun bir yerinde bir şekilde parlıyor ve biz Spoelstra övüyoruz. Yani LeBron'un gidişinden sonra. Ve yani bu Bu takım kadrosuyla, bu takım rotasyonuyla uğraşmak gerçekten zor iş. Nasıl yapıyor hocam bunu?
Hiçbir fikrim yok ya. Yani hakikaten. Ben Miami'yi bu arada iki tane seçme nedenimiz var. Bir şey yani elbette tepe şey Spoelstra öveceğiz. Spoelstra övesimiz geldi.
Evet.
Ama iki, onun altındaki iki neden. Birincisi bunu sana sormak istiyorum. Senin fantasy takımın da var. Bunu sen yanıtla. Önce ama ben şeyi açıklayayım. Hasan Whiteside bilmecesini bir konuşmamız lazım.
Evet.
Çünkü birçok maçı Kelly Olynyk, Bam Adebayo gibi yetenek seti daha kısıtlı ama biraz daha pas yeteneği olan ve IQ'su daha yüksek olan, ne bileyim işte bloğu ve rebound yeteneği daha düşük olan oyuncularla kapattı. Hasan uzun bir süre son çeyrekler hiç oynamadı ve bayağı bir maç kaçırdı. Kontrat senesinde olmasına rağmen. Ama ondan önce şey dikkatimi çekti. Miami'de ne kadar çok solak var ya. Değil mi? Yani hakikaten yani. Miami bir şeye baktım. 2015 yılında
politik bir seçim mi acaba?
Olabilir. Goran Dragic, Justice Winslow, Tyler Johnson, Josh McRoberts, Chris Bosh 5'i. 5'i de solak. Bu 5'te maça çıkmışlar. NBA tarihinde ilk.
Yani.
Bu da ilginç mesela.
Solak tutuyor ya takımda.
Yani bu kadar yıldır hiç olmaması da ilginç 2015 yılında. Bu solaklardan Goran Dragic şu an sakat.
Justice Winslow ve Tyler Johnson süre almaya devam ediyorlar.
Süre almaya devam ediyor evet. Tyler Johnson'dan istikrarlı bir performans
beklemiyorum. Son haftaları toparladı bir. Sakatlık yaşamıştı o da. Ama hani...
Ama ben Tyler Johnson'a hiçbir zaman güvenmiyorum.
Hiçbir zaman o kontrolü tak etmediğini biliyoruz yani.
10 maç üst üste iyi oynar mı?
Oynamaz.
Oynamaz.
3 maç oynar, 4 maç yeter.
Justice Winslow?
O da ne yapacak hiç belli değil.
Evet
ya.
Onu da bilemiyoruz.
Hiç belli değil. Yani.
Bir hafta çok iyi oynadı.
Mesela bu hafta açıklaması var pozisyonun. Devam edeceğim. Winslow çok katkı veriyor diye. Hı. Tamam son maç iyi oynadı ama hani işte bir dönüyorum bakıyorum Winslow'un eline top vermedikleri Josh Richardson'ın falan haftalar hatırlıyorum. Garip bir takım yani.
Orada şu an Josh Richardson.
Bir de Wade bilmecesi var takımda her şeyden.
Onu diyeceğim. Oraya getirecektim. Yani bu takım Josh Richardson takımı olmalı bence.
Evet.
Ama Wade var orada. Bir, yani.
Son sezonun, mon sezonun rol çalıyor yani.
Evet onu diyecektim. Rol çalıyor. İkincisi yani kısalarda rol dağılım belli değil. Hele Dragic gittikten sonra. Dragic en azından takımın birinci point guardı olduğu için bir şekilde.
2 ay yok galiba değil
mi Dragic? 2 ay yok. Ameliyat oldu. Olacak ya da.
Diz ameliyatı.
Diz ameliyatı. Roller çok dağılmış durumda. Bazen Tyler Johnson'ın, bazen Josh Richardson'ın, bazen Wade'in, bazen Winslow'un öne çıktığı bir yapı var. Yine de bunun çözülebilir olduğunu düşünüyorum ben. Spoelstra için bu sorunun tarihi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Bence asıl sorun, gelelim hala şeye, Hasan'a. Ne diyorsun?
Asıl sorun. Ya bir
bence.
Kere, bir yani. Kere bu sorun bu senenin sorunu değil. Bu evet. Sorun geçen senenin sorunu. Geçen senenin sezon ortasında yaşadıkları bir sıkıntı vardı. Eric Spoelstra'yla. Ya bu sezonda saçma sapan işler olmaya başladı. İşte bir maç son çeyrek Hasan oynamadığı için şeye gittiğini zannetti Spoelstra. Sonra dedi ki tuvalete gitmem gerekiyordu falan. İşte Wade bir şeyler söyledi. Bir şekilde orada bir bilmece var. Bir şekilde açığa çıkmıyor. Sürekli Hasan'ın takas olacağı konuşuluyor Miami gündeminde. En azından Miami'de konuşulan şeye baktığımda internette takaslayın şunu, takaslayın. Artık takas zamanı gelmedi mi? Hatta bebeği oldu Hasan'ın. İki hafta önce takasla oldu zannetti bütün Miami halkı. İşte 3-4 maç out yiyince takıma geç katıldı. Bir
Memphis
şeyler oldu.
Döndü.
Memphis maçına döndü. Ya bir kere şunu söyleyeyim. Hasan kalibre olarak Bam Adebayo'nun da Kelly Olynyk'in de önünde bu takımda.
Evet.
Yani modern uzun falan değil.
Değil.
Ama yani bu sizin franchise oyuncunuz Hasan'dı. Ve Hasan olmaya devam ediyor şu an için. Bu yüzden de Eric Spoelstra'nın üzerinde şöyle bir yük var. Hem kontrat senesi hem de Hasan'ı oynatmak zorunda.
Hı-hı.
Ya işte Hasan'ın iyi bir parça olarak gönderilmesi lazım bu takımda.
Evet.
Bana böyle geliyor.
Takas
Hasan'ı birazcık süsleyip, parlayıp, paklayıp hadi abicim demenin zamanı gelecek. Öyle duruyor çünkü Hasan'ın mental çok ciddi problemleri var. Özellikle hücumda. tamam. Hücum kısmını bir şekilde guardların yardımıyla çözebiliyor. Savunma kısmında rebound alabiliyor. Ama oyun aklı olarak, oyun yönlendirici olarak Olynyk varken mesela maç sonu daha iyi oynuyor
evet,
Miami.
Çünkü Olynyk'in bir pas yeteneği var.
Pas yeteneği var. Hasan sürekli istatistik koparma peşinde. İşte çok blok vurayım, rebound fena. Alayım, smaç vurayım şeklinde. Oyunun akıcılığını bozuyor ve Eric Spoelstra da haklı olarak. Bam Adebayo da o kadar kaliteli bir oyuncu olmasa da.
Evet.
Ben Bam Adebayo'yu da beğenmiyorum bu arada.
Ben de beğenmiyorum.
Sırf Olynyk'i oynatabilmek için oynatıyor. Çünkü Olynyk oyundayken tek başına uzun olduğunda çok zorlanıyorlar. Rebound almakta.
Çemberi
ve çemberi savunmakta. Yani Bam Adebayo'yu koyuyor. O da biraz şey hani Hasan Olynyk de olmuyor.
Olmaz.
Bir şekilde ağır kalıyorlar. Çok zor bir bilmecenin içinde Eric Spoelstra. Ya ki buradan 3-0 çıktı. Hasan'ın ilk 3 çeyrek performansları, bazen öyle maçlar oynuyor ki Hasan. Diyorum ki maçı da bitirecek. Yok, son çeyrek oynamıyor mesela. İşte 21-20 ama son çeyrek oynamıyor.
Ben de onu diyecektim. Mesela Hasan şu an bu sene 13 sayı, 13 rebound, 2.6 blok ortalamasıyla oynuyor. Blokta bir ara lig lideriydi.
Şimdi Maestro geçti.
Maestro geçti. Şeyi soracağım. 27 maça çıktı Hasan. Kariyerinde iyi kötü %60 defa atan bir adam. Bu sene 44 ile atıyor ya. Ve hani bayağı airball'ları falan var.
Buradan kimse kusura bakmasın. Allah onun belasını versin. Ben fantezi oyuncum olduğu için konuşuyorum yani.
Ya bu adamın adı Agent Block'tur. Hani
evet.
NBA'ye blok yapma özelliğiyle geçmiş bir oyuncudur. Evet. Blok kısmı tamam ama...
Ya yok, faydalı olduğu bir sürü alan var. Evet, işte. Blok, rebound,
istikrarlı değil.
İkinci şans sayıları, bir şey. Hasan'ın kopardığı şeyler var sahada. Ama Hasan'ın takım akıcılığını çok bozuyor. Pas istasyonunu çok bozuyor. İşte bir pas istasyonu olamamak takımda 5 numaradan. Bu NBA'de, dönüşen NBA'de çok büyük bir sorun yani.
Evet.
Eline top yakışmıyor sanırım. Yani.
Hiç yakışmıyor.
Öyle bir sorun var.
Hiç yakışmıyor.
İşte zeka sorun demeyeyim, çok ayıp bir şey. Özür dilerim.
Basketbol zekası.
Mental. Basketbol sorusu ve mental sorunları Hasan'ı hep bir adım geride bıraktı. Ama geçtiğimiz sezon çok ivmelenmişti bir ara. Öyle bir şey görebileceğiz bence sona doğru. Çünkü Miami'nin onu parlatma ihtiyacı var dediğimiz gibi. Miami'nin doğudaki yeri Hasan'ın sezon sonu kariyerini çok etkileyecekmiş gibi geliyor.
Miami'de yalnız Dragic yokken o yer biraz sorunlu.
Çok bir de sorunlu.
İki sene önce biz aslında asıl Hasan Whiteside sezonunu iki sezon önce yaşadık. 16-17 sezonunda. İnanılmaz bir sezon yaşadı ve bir anda kendini elit çember savunucular arasına soktu. Hala bence belli bir seviyenin üstünde çember savunucu ama o 20 sayı 20 rebound oburluğu aslında bazen takıma dediğin gibi zarar veriyor.
Evet, tabii ki. Yani rol çalan Wade gibi o da büyük bir kısmını çalıyor. Takımın işte o yapması gereken, takımın otomatik yapacağı şeyler Hasan tek başına yapmaya çalışıyor bazen.
Yani aslında bazı aldığı reboundların çok bir katkısı yok. Zaten alınacak reboundlar onlar.
Eline düşen toplar var.
Gibi.
Bazen gerçekten önemli hücum reboundları çekiyor.
Evet, evet.
O konuda katılıyorum. Hı. İyi bir fiziğe sahip zaten
çok.
O konuda. Yani bence birazcık atletizm sorunu var.
Hı-hı.
O da bence şeyle ilgili. Timing, yer tutma, işte oyun bilgisi dediğimiz şeylerle ilgili sorunları var. Atletizmi kullanamıyorlardı.
Peki şeyi sorayım. Zamanlama da bu arada. O da bir IQ meselesi.
Evet, yani
şimdi Miami Heat taraftarlarının şeyi sen dedin aslında, tanking. Yani, peki şimdi Hasan kontrat senesindeyken nasıl takaslayacağını, nasıl tanking yapacaksın? Bir de tanking sorusuna mesela Tyler Johnson şey dedi. Ya hadi canım siz de dedi. Ne tankingi? Öyle bir şey yok dedi. Tanking yapmayacağız. Biz oynayacağız dedi.
Ya bu 50. maçtan sonra belli olur bence hocam.
Ben bir Spoelstra takımının tanking yapacağını pek zannetmiyorum bu arada.
Yani, 2 ay drag için yok.
Yine de bir şekilde karlar gibi onlar kazanırlar birkaç maç. Yani o ilk 5'ten
çok
alamazlar.
Çok benziyor değil mi? Evet, Batı'nın Dallas'ıyla Doğu'nun Miami'si.
Çok ya, yani çok kötüyken bile maç kazanıyorlar. O yüzden ilk 5'ten seçemeyecekler muhtemelen.
Evet.
O zaman tanking yapmış olmuyorsun zaten.
Olmuyorsun.
İlk 5'ten seçemiyorsan. Peki şu an Hasan'ın yerine yarım sezon kontratı olan Hasan'ın yerine kimi alabilirsin ki?
Yok.
Hasan'ı ancak şöyle takaslarsın. İmzalayıp takaslarsın. Sign and trade yaparsın. Peki mesela kim ister Hasan'ı? Yani bir ışık, bir potansiyel bir. Hasan bu değil kardeşim. Ben Hasan'dan şey çıkartırım.
Ya işte
Prime Tyson Chandler çıkartırım.
Bir rol oyuncusu olmayı kabul etmesi lazım zaten. Şu an bir rol oyuncusu olamadı. İşte o mesela Indiana'da Miles Turner ne yapar?
Bir rolü oynuyor Miles.
Tamam, Miles Turner'ın şutu var.
Hı-hı.
Pas yeteneği var. Ama aslında bu çok zor bir şey değil. Bunu çalışarak elde edebilirsin.
Evet, evet.
Eline top yakışmıyor ama nedeni var. Fundamental'ın yok yani.
Evet.
Hani. O yüzden bu rolü kabul ettirebilecek bir takım lazım. İşte o ne bileyim. Mesela Detroit bu şekilde oynamaya alışık bir takım. Detroit'te de bu sorun var.
Hı hı.
İşte Drummond'ı kabul ederek işte bu tarz bir takım yapısına belki gidebilir. Bilmiyorum hani bu Detroit olmayacak bence de.
Ya Detroit olamaz zaten. İki tane uzun var. Yani o zaman şöyle bir tane rebound canavarıyla oynamaya hayır demeyecek bir koç ve genel menajer bulmaları lazım. Bir de 2018 NBA'inde.
DeAndre Jordan Dallas'a gitmeseydi mesela Hasan Dallas'ta o rolü kabul edebilirdi belki. O tarz bir rol alabilir hala. Hala atletizmi var. O kadar da çöp değil Hasan.
Yani gelecek sene Dallas finali olamaz diye bir şey yok burada. DeAndre Jordan kontrat 1 yıllık. Ya bilmiyorum. Carlisle Hasan'la çalışacağını pek.
Ya bunlar tamamen zaten şey varsayım.
Ama ben beklemiyorum ya. Yani şey beklemiyorum.
Miami'de kalacağını düşünüyorsun.
Ya, yok takas olabilir ama bu sene için değil bence takas. Ve tanking de yapmayacaklar bence.
Bence de tanking. Eğer bu açıklamalar bu. Ya o dediğimiz Miami geleneği ama hocam şöyle bir şey var. 60 maça geldiniz. 7 maç fark oldu. Atla da var 10 maç.
Bırak diyorsun.
Bırak. Onu yaparlar. İlk beşten ama çekmek çok çok önemli önümüzdeki sene yani.
Evet. O zaman da şöyle bir sorun var. Hasan'ı parlatamayacaksın.
Evet. Tanking yaparken parlatırsın ya Hasan'ı.
John Collins gibi.
25-20 falan böyle.
Ya, ya yemiyorlar ama bak. Hakikaten NBA scoutları yemiyor evet, bunları. Yani. Yemiyor yani. O zaman NBA'nin en iyi oyuncusu Drummond mu?
Yok ama
bu alanda.
Hasan'ın 13-13'ü şu an mesela rekabetçi ortamda yapıldı ve bir çeyrek az oynuyor herkesten.
Evet.
13-13 yani. Bu değerli bir istatistik.
Evet.
Herkesten bir çeyrek az oynuyor.
Evet.
Bir maç şey oldu ya. Söyleyeceğim şimdi. İlk çeyrek Hasan'la başladı. İlk yarının sonuna kadar hiç çıkarmıyor. Almadı Hasan'ı bir daha. New Orleans maçı.
Yapıyor öyle şeyler.
İlk yarının sonuna kadar Hasan'ı hiç almadı. Üçüncü çeyreği Hasan'la başladı. Son çeyreği Hasan'la bitirdi. Ben anlamıyorum yani Rick Spoelstra'yı. Bazen o da kafa olarak ne yapacağını bilemiyor.
Ama şey bunu tartışıyorduk ya. Kontrat senesi olmasına rağmen Rick Spoelstra'nın aklında Hasan yok. İstemiyor Hasan'ı takımda bence. İstemiyor yani. Onun hakkında daha böyle mobil şeyler var. Pasör. Mobil olmasa bile pasör bir 5 var. Yani Olinik çok Olinik draft şeyini de biliyoruz. Olinik draft'tan gelirken de buydu işte yani. Böyle bir Olinik.
Bu geliyordu yani.
Bu geliyordu. Olinik pas yeteneği olduğu için ve şutu olduğu için aslında oynuyor biraz. Şutu var. Mobil yani hızlı guardları falan savunamaz Olinik.
Siz Miami GM olsanız tanking yapar mısınız hocam? Ya da koç olsanız ya. Miami'nin bir parçası olsanız tanking önerenlerden biri olur muydunuz? Biliyorum Carly ruhu var bir hepimizde.
Bende var ya.
Bende de var ama
ben tanking bana göre değil ya.
Bu takım kadrosuyla yani bence biraz düşüş var Miami'de. Wade gidecek seneye işte bir açık olacak.
O zaman Hasan'dan çıkıp bir tanking düşünebilir. Hasan'dan çıkıp. Yani Hasan'dan mümkünse şimdi çıkıp ya da yazın çıkıp yani kontratı imzalayıp Hasan'la anlaşıp onu alacak bir takıma göndermek. Onun tabii rakip takımın kabul edeceği bir kontrat olacak. Çünkü rakip takım size ne bileyim yani Luol Deng falan itmeye çalışmayacak. O da önemli. Yani birikmiş kontratları da almaması lazım Miami'nin karşılığında.
Uzun zamandır Portland'ın böyle bir sarsıcı bir uzunu yok şeylerden önce. İşte zamanında vardı da. Bence Portland'a da gidebilir ya.
Bence Nurkic'le devam edecek.
Ederler mi diyorsunuz? Bence de. O geleneğe devam ederler.
Abi Nurkic zaten 25-27 dakika oynuyor. Kalan dakikaları paylaşıyorlar. NBA'de şey devri artık yani bir tane çember savunucu önemli. Olacak o çember savunucun. Bir tane olacak ama bütün sistemin onun üzerine kurmak diye bir şey yok. Yani 20-20 yapmak artık NBA'de koçların istediği bir şey değil. Yani DeAndre Jordan'ı istiyor Carlisle ama 20-20 yapsın diye değil. Çemberi savunsun diye istiyor. Hasan da ancak o yüzden istenir. Ya da ne bileyim işte.
İstemezler zaten 15-20 bir şey yapıyorsun zaten çemberi savunurken.
Bu Hasan bilmecesinin nasıl biteceğini ben de merak ediyorum. Sadece şey söyleyeyim. Faal atsındır. Senin takım biraz düzeltir. 44 ile de atma ya.
Ya. Sezon başı daha iyiydi.
Evet.
%60'larla
morali falan bozuldu yani. İşte biraz.
Canı sıkıldı.
Evet.
Topu sıkmaya başladı falan. Bilmiyorum ya. Hasan'cığım bebeği olduktan sonra faalsiz düştü. Ben buna bağlıyorum.
Airball atmasın abi ya.
Evet.
Faalden de airball atma yani.
Lütfen. Toparlar umarım ya. Biraz idmanla çalışsan düzelir be abi.
DeAndre Jordan 30'undan sonra düzeltti.
İşte bu sene nasıl atıyor?
Demek dallasın. Şut koç.
Drummond %30 40'lardan 55'lere çıkardı. Sen de yapabilirsin. %40'lardan 60'lara. Zaten 60 senin şeyin. Yani
kariyeri ortam. 60 bu adamın. Kariyeri %60. Ama şeyi herhalde şey konusunda en fikiriz. 2 sene önceki Hasan Whiteside bir daha almayacak bence.
Evet.
Yani o bitti o.
Bence de. Umarım tamam. Tyson Chandler gibi bir oyuncuya dönüşür kariyerinin sonunda.
Umarım.
Yani. Çünkü o yetenek var.
Tyson Chandler'ın ama çok çok özel bir oyuncu gerçekten.
Biraz zeki olmak lazım. Evet. Miami'yi de bitiriyoruz burada hocam.
Tamam. Ve
artık dinleyicilerimizin bizim için sorduğu sorular. Bugün Christmas gününe özel soruları aldık.
Evet.
Christmas'la ilgili değil tabii ki ama hani tatlı ve çok iyi sorular gelmiş. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle cevaplamadan önce hocam sizden başlayayım.
Şimdi ben soruları yazdım. Başlayalım. Bayağı soru var bu arada. Bekir'e git şey demiş. Sıfırdan takım kurmak istesek Antetokounmpo mu Anthony Davis mi tercih ederiz? Seçtiğiniz oyuncuya göre yanına hangi tip oyuncular seçersin? Cevabı.
Ben Anthony Davis alırım. Yanına da iyi şutör bir takım kurmaya çalışırım.
Güzel. Ben de Anthony Davis alırım. Yanına ekleyeceğim ilk oyuncu 5 numara olur.
İsim verelim mi? 5 numara.
Ben 5 çünkü Anthony Davis 4 numara oynamak istediği için bir tane 5 numara ekledim.
Julius Randle'la oynamak gibi bu sene.
Bir tane yani böyle şey 5'teki pis işleri yapacak itiş kakışı seven bir oyuncu alırım. Yanına kim eklersin ekle çok sorun değil ya.
Ya bence şut atarsa iyi. Şut atmalı çünkü Anthony Davis'in o içeriği dominant olarak işte. Antetokounmpo'nun da bu sene yaptığı şey ama Anthony Davis daha komple bir oyuncu yani.
Yani Anthony Davis'in evet. Ante'nin seçseydim. Ante'yi ben şut olmadığı için seçmedim. Tek nedeni bu. Ante'yi seçseydim yanına tam olarak şu an oynadığı takım gibi bir takım
kurdum. Ben de şu an çok iyi durumda.
Yani şu an Ante görüp görebileceği en iyi takım yapısında oynuyor. 4 şutör artı Antetokounmpo.
Anteli takımın en iyisi bu olurdu. Evet. Anthony Davis takımın tavanı çok yüksek olabilir.
Anthony Davis takımın maksimumunu görmedik daha. Anthony Davis bence zaten Antetokounmpo'dan daha iyi oyuncu şu an için.
Ya ben de öyle düşünüyorum.
Yani Antetokounmpo'dan daha
iyi oyuncu. Ya ilk 5'te daha yukarıdadır evet. Anthony Davis bana göre.
O yüzden Antetokounmpo şu an daha iyi bir yapıda, daha şanslı diyebiliriz. Anthony Davis de inşallah gelecek sene artık nereye giderse i̇nşallah. Kendine uygun bir yapıda oynar.
Ya da burada kalırsa umarım kadroyu değiştirir.
Yani biri mutlaka yanında şutör istiyor Antetokounmpo. Kesinlikle istiyor. %150 istiyor. Anthony Davis de şutör istiyor ama bence Anthony Davis'in birinci ihtiyacı bir çember savunucu. Tyson Chandler bile olur yani.
Mesela delici bir dörtlü oynatmaz mı Anthony Davis?
Evet.
Yani Jrue Holiday'e biraz çarpışıyorlar gibi geliyor hücumda ya.
Bizim Timur'un bir sorusu var. LeBron'un Anthony Davis için söylediklerini ayartma olarak kabul edebilir miyiz? İsmi verilmeyen bir GM LeBron ve menajerini mafya olarak suçladı demiş. Sen ne diyorsun?
Ben böyle düşünmüyorum. Yani o GM'in söylediği gibi NBA'de yani bunun yasak olduğunu eyvallah.
İşte evet.
Yasak oldu. Eyvallah da yani LeBron da fikrini söyledi yani. Hani bu Anthony Davis'le oynamak istediğini söyledi yani. Bu Anthony Davis'i seneye takaslayacağız demek değil.
Doğru diyorsun.
Herhangi bir manipülasyon değil. Tamam basın bunu böyle yansıtıyor olabilir ama.
Doğru diyorsun ama LeBron ve menajerini mafya olarak suçlamak bir birikmiş tepki gibi geldi bana. Yani eskiden de bir şeyler varmış gibi sanki.
Çok var mı örneği hatırladınız?
Her şey medyaya yansımıyor aynen. Bu arada. Bilmiyoruz. Yani hele bazı takımlar hiç yansıtmıyor.
Ya bir de LeBron olmak bu tarz bir güruhu ya da gücü yanında bulundurmak demek. Yani hani Anthony Davis de LeBron'la oynamak istiyor.
Ve tabii şey LeBron sözü dinlenen bir oyuncu olduğu evet. için hani birazcık artık kamuoyu yaratan bir insan haline geldi LeBron. O yüzden bu tip açıklamaları daha hoşgörülü kabul edilebilir belki LeBron'un bir açıdan. Senin dediğin bu doğru. Açıklamada bu arada çok sert bir şey yok bence de yani.
Yok.
Sonuçta aradan girip anlaşmaya çalışmadılar Anthony Davis'le herhalde.
Yok söyle bir şey.
Öyle bir şey
yok gibi görünüyor ki Anthony Davis zaten alakası yok.
Ama bu isimsiz GM'in dediği de bilmiyorum. Kenarda bir not olarak dursun. Yine de ben iyi niyetli düşünüyorum. LeBron'un öyle çok ayartma gibi bir derdi olacağını zannetmiyorum açıkçası.
Ya bence Kyrie yani olayından insan, sonra birazcık zaten, bu LeBron ve menajeri konuşulmaya başlandı.
Olabilir. Bir de LeBron'san seni kimseye ayartmana gerek yok zaten. Onlar seninle oynamak istesin. Ya, yanlış mıyım yani?
Bir star geleceği belli bu takıma. LeBron'un yanına. Ama yani Anthony Davis'e gel dememiş. İmzalayacağız seninle dememiş. Oynasak güzel olur işte. All-Star maçında oynuyorlar. Güzel oluyor. Yani bu böyle bir bence masum ya.
Evet. Mustafa Duman Batı'da çekişme ne kadar sürer? Kimler kalır? Playoff'a demiş.
Şimdi, çekişme bence son haftaya kadar gidecek.
Bence de. Kimler kalır sorusunda biz sene başı yanıtlamaya çalıştık ama şunu söyleyeyim. Benim tahminlerimde birazcık değişiklikler oldu. Utah'ın ciddi zorlanacağını düşünüyorum. Biz 4'e falan yazmıştık Utah'ın.
Evet.
Ciddi zorlanacağını düşünüyorum ve yine üzülerek şunu söyleyeyim ki son 2 haftada iyi oynamamıza rağmen Spurs'un daha DeRozan, LaMarcus Aldridge dinlenmedi. Bu oyuncular dinlenirken bocalayabileceğini düşünüyorum. O yüzden sporcu da 8'den yazayım hadi ben. Öyle söyleyeyim. Yine içime el vermedi. Ama Utah dışarıda kalabilir. Sene başına göre fikrim özellikle Utah konusunda ciddi değişti. Ben dışarıda kalabilir.
San Antonio'nun dışarıda kalacağını düşünüyordum. Geçen sene. Yani sezon başı yaptığımız programda. Hala 8 ve 9'un. Bence 9'un daha büyük adayı San Antonio. Olabilir. Ama Utah da aşağı indi. Orası sürprize doğru gidiyor. Hani sürpriz Houston, nereden olur bilmiyorum.
Houston
çıkacak yukarı doğru. Çıkacak. Belli o. Ya bilmiyorum yani. Çıkmalı.
Yalnız mesela şimdi Houston'ın
Chris Paul da sakatlandı.
Chris Paul'suz 9 maçına baktım ben. Hı-hı. Acayip zor bir fikstürleri var böyle. Avantajları şu maçların 6 tanesini içeride. Yine de Chris Paul yokken bu 9 maçlık seride Houston 3 galibiyet yağılır yağılamaz gibi geldi bana.
Yine bir darbe.
İşte. Evet.
O yüzden, biraz işler geçen sene gibi son haftaya gidecek. İşte geçen sene nasıl son maç Denver Minnesota playoff maçı oynadı. Playoff'a girme maçı oynadı. Hmm. O tarz şeyler göreceğiz gibi geliyor bu sene. Hani ilginç bir son hafta yaşayacağız gibi geliyor.
Katılıyorum.
Çok daralacak orası bence. Yani şu an biraz daha yelpaze belli gibi ama Houston falan toparlayacak daha.
Milli Arpacı'nın güzel bir sorusu var. Onu en sona saklıyorum. O benim en beğendiğim soruydu. Onu en sona saklıyorum. Onu beraber konuşuyoruz. Tamam. Naçizane herkesin sorusu güzeldi arkadaşlar. O benim kişisel olarak, subjektif olarak onu çok
beğendim. En kötü soru şeydi bu arada. LeBron Antun'da bir soru. Bilmiyorum kim sormuş arkadaş tanımıyorum ama.
Süper Faysal. Bunlar nickler. NBA maçları mı, NBA magazini mi demiş. Şimdi bu şey...
Hangisini daha çok seviyorsunuz anlamında?
Onu tam anlayamadım. Yani biz istediğinizi sorabilirsiniz dedikten sonra arkadaş böyle yazmış. Acaba hangi alanda soru sorsam diye mi bir soruydu bu? Yoksa hangisini beğeniyorsunuz da?
Hafta ikisiyle de ilgili sorabilirsiniz.
Yani istediğiniz soru açık. Soru açık. Ya tabii ki elbette ben hani maçı izlemeyi daha çok seviyorum.
Seviyorsunuz konusunda. Ben de NBA maçlarından daha çok keyif alıyorum. Ama magazinle maçların bir... ön izlemesi, hani maçlara yönelten bir şey. Onun da yeri ayrı ama tabii ki maçlar yani.
Maç deyince aklıma geldi mesela. Doncic demiş ya NBA'de molalar çok uzun.
Haklı. Haklı. Ben uyuyakalıyorum ya gece.
Bence de haklı. Çok anlamsız uzuyor molalar.
Çocuk da soğuyor tabii orada. Evet. Soğuyor ama bazarı da konuşmadık ha.
On numara bir...
O neydi hocam ya?
Mandalina. Of. Mandalinaydı.
Ya yani helal olsun ya Doncic. Neyse.
Şimdi bu Hay Doğan mı desem, nasıl desem, bir değişik bir kullanıcı adı var. Cedi 12-5-3 gibi bir istatistik yaparsa Cavs'la extension yani kontrat yenileme yapar mı ve ne kadar hak ediyor?
Sana ne kadar hak ediyor NBA'de değişken, değişiklik gösterebilen bir...
Bir de şans konu. Meselesi.
Biraz da
yani
şans.
Tyler Johnson 10 milyon dolar aldığı yerde.
Mesela Cedi'nin de Cleveland'da böyle bir şans olabilir. Çünkü Cleveland'ın büyük kontrat imzalayacak hali yok bundan sonra. Kepi açık kalabilir bir süre. Ve Cedi de buradan bir pay alabilir gibi geliyor.
Eğer ama... yani JR'ı falan o yüzden göndermek istiyorlar, çıkmak istiyorlar.
Ben... En büyük kontrat Kevin Love'da. Kevin Love'ın kontratı da seneye bakalım Kevin Love ne olacak yani.
Ben Cedi ile ilgili şey söyleyeyim. Cedi şut yüzdesini düzeltmesi lazım. Şut mekaniğini düzeltmesi lazım. Cedi iyi bir şut, iyi bir şutör değil Cedi arkadaşlar.
Öyle yani, gösterildi ama değil bence de.
Yani Cedi'nin iyi bir şutör gibi gösterildi.
Çok fazla şut çalışması gerekiyor. Yani
bizim evladımız, çok seviyoruz. Bir Türk vatandaşı olarak orada izliyoruz. Özellikle benim için Efes altyapısına yetiştiği için çok kıymetli.
Canını yiyeyim ya. Çok seviyorum ben.
İş alakalı 10 numara bir genç arkadaşımızdır. Ama Cedi iyi bir şutu olan oyuncu değil. Hareketli şutu...
Furkan'ın şutu daha iyi.
Hareketli şutu, evet bravo onu diyecektim. Hiç yok neredeyse. Furkan'ın upside'ını hep söylüyorum. Daha yukarıda olduğunu düşünüyorum ama Cedi'nin iş alakalı öne çıkacağını düşünüyorum. Ve Cedi top kaybediyor abi yani. Cedi'nin top
bence bunda LeBron'un etkisi oldu. Cedi iyi bir top yönlendirici olmaya çalıştı.
Olamaz.
Sezon başında ve olamaz. Top kayıpları arttı. Olamaz. Olabilir bak. Bu özelliği kendine eklese çok büyük kıymet.
Ama yakın, bu kısa vadede çok zor işler
yani bunlar. Bu ama 3-5 senenin işi. Cedi bence, bunu bir senede yapmaya çalıştı.
Kısa vadede yani. Yapması gereken başka şeyler var. Mesela bir şeyi net iyi yapmayı, şutunu net hemen bir az geliştirebilirsin şutunu. Oyun kurmak, o sağ görüş onlar evet, uzun işler. Evet, evet, evet. O birkaç senede olur. Cedi bunları yaparsa yani 12-5-3'ün dışında diyorum. Bunları yaparsa 10 milyon dolarlık kontrat bile alır.
Evet,
buna kesinlikle. Bir itirazım yok. Ama şu an Cedi'nin alacağı bence maksimum 6 milyon dolardır.
6 milyon 7 milyon alırsa öpüp başına koysun yani.
Yani Cedi şu an öyle çok da kıymetli bir parça değil arkadaşlar.
Ama işte Cleveland konjonktüründen bir 10 milyon görebiliriz Cedi'de önümüzdeki sene.
Bu da mümkün.
Evet yani bu Cleveland konjonktürüyle evet. ilgili yani. Kim ne imzalayacak Cleveland?
Evet bu da var. Ve tabii potansiyel görüyorlarsa bağlamak
istiyorlar. Seviyorlar. Evet. Potansiyel görüyorlar. Potansiyel ben de görüyorum Cedi ama hani Cedi'nin neyi geliştirdiğiyle ilgili. Cedi her şeyi yapmaya çalışıyor bu sene. Bence sorun bu. Her şeyi yapmaya çalışıyor. Cedi'nin bir role kendini rol demeyeyim. Birkaç şeyde kendini uzmanlaştırması
ya
lazım.
Ya şey böyle Tauran Prince prototipi izlemek istemiyorum ben Cedi'den. Yani böyle ya
açık
öyle
alanda, oynuyor. Açık alanda oynayınca potaya gitmesi çok önemli bir özellik. Evet, evet. Bir de boşluğu sokması çok önemli bir özellik. Bu ikisini geliştirsin. Top yönlendirmeyi yaparsın zaten.
Durum böyle arkadaşlar. En çok biz isteriz tabii ki yani gelişmesini. Sebastian Knay demiş ki Brooklyn Nets playoff yapar mı ya da işte nereye kadar gidebilir? Ay, yapamaz diyeceğim ben ya. Sence yapar mı?
Ya bence yapabilir. Brooklyn Nets özellikle yani bu geçtiğimiz haftadan sonra işte takımın...
Dimi de olağanüstü oynuyor.
Evet. Ya Dimi de işte D'Angelo toparlıyor birazcık. Ya yapabilir o malzeme var ama hani işte Jarrett Allen'ın ne kadar kullanıldığıyla ilgili. Ne kadar kullanıldığıyla ilgili. Bazen hiç unutuyorlar. Yani hiç top vermiyorlar. Bir şey yapmıyorlar. Aynı şekilde işte Alan Crabb Levert'in ne zaman döneceği önemli.
Evet, onlar sakat şu an.
İşte onların kadroya katıldığı bir ekip. Güçlü bir ekip. Doğu'da da şansları var. Yol açılabilir.
Şu an Joe Harris çok iyi durumda. Evet. Crooks'u kattılar.
İşte hocam öyle yan parçalardan iyi katkı alıyor. Hep aldı. Rondae Hollis Jefferson mesela. Hani hep 16-4 oynuyor ama. Hani 14-6-5 oynuyor ama hani verdiği istatistik katkısından daha çok şey var. Enerji katıyor takıma.
Yani ben yapamaz derken biraz net konuştum ama şimdi konferansın durumuna da baktığında yani öyle çok da zor değil aslında yani.
Ya işte yol açık.
Yol açık evet.
Eğer Brooklyn sakatları işte Levert falan dönerse, iyi dönerse şeyden sakatlıktan. Ki işte sezon başına yaklaşırsa.
Dönecek Levert.
D'Angelo Russell'da sezon başına yaklaşan Levert'e sezon ortasında gösterdiği performansı ekleyebilirse yol açık.
Olabilir.
Jared Allen'da bunlardan çok faydalanır eğer böyle olursa.
Playoff'ta ikinci tur olasılıkları yani bence yok ama
sadece
yani.
Sadece playoff yapabilirler. Birinci tur. İlk 4 ile 5 ile eşleştiği sürece Brooklyn'in geçebileceğini düşünüyorum.
Ama şunu söyleyelim. Sean Marks üzerinde falan özellikle o top onun başlattığı bir toplama hareketidir. Bu Brooklyn'in yaptığı o berbat Kevin Garnett takasından sonra bütün pikleri verdiler ya. Şu an ancak toparlayabiliyorlar kendilerini. Bence şu an aslında görünmeyen bir başarı hikayesi var bu takımda. Koçundan GM'ine kadar. İyi topladılar helal olsun. Yani neredeyse 5 sene doğru düzgün adam seçmedi.
O neydi ya?
Adam seçmedi.
Acaba bilerek mi yaptılar? 5 sene görünümüzü görebilecek.
Avrupa'yı gezdin. Janan Musa'yı seçtin bu sene. O oynatamıyorsun. G-League'de falan oynuyor. Yani böyle nereden adam bulurum da toplarım modunda geçti 4-5 sene.
Yani Russell'ı aldığın riskli bir hamleydi. Ama genç ve iyi bir yatırımdı.
Ben o riske girerdim.
Cole Levert'i buldun. Jared Allen'ı seçtin. Yani
bence
iyi bir
işler.
İyi bir yönetim.
Son dönem için diyorum. Evet. Gelecek daha iyi olacak grup.
Ben bu arada hala yapabilir diyorum yani.
Olabilir tabii canım, olabilir. Murat Kurşun şey demiş. Doncic, Grant Hill ve Griffin gibi çaylak yılında All-Star olur mu? Ben bir iki şey daha ekleyeyim mesela işte Mutombo'da, Yao Ming'de, Tim Duncan'da çaylak yılında All-Star oldu. Hatta Grant Hill şeydi galiba ya. Oynamada birinci seçildi galiba Grant Hill.
Evet.
Yani bir numaradan girdi sanırım. Evet. Ben hemen söyleyeyim.
Çok zor ya.
Doncic Batı'da arkadaşlar.
Ya Batı'da olması çok büyük.
Batı'da önünde kimler var? Yani James Harden'lar, Westbrook'lar, Steve Kerr'ler. Hadi diyelim forvetten seçsen de yine bir sürü oyuncu var.
Ya bir gaza gelip oylamada iyi bir yüzde yakalayabilir ama yine yetmez. Çünkü bu yani, oyuncular çok büyük kitlelere sahipler.
Arkadaşlar Jrue Holiday'in Klay Thompson yüzünden seçilemediği bir guard rotasyonundan bahsediyoruz. Keza forvet rotasyonu da. Yani Tobias Harris'ler falan var. Daha önce olması gereken.
Sen Paul George giremedi hocam.
Evet.
Sonradan işte bir şeyler oldu da o yani.
Yani burada Tobias Harris'in girmesi bile bence kesin girmeli de.
Tobias MVP adaylığında ilk 13'te konuşuluyor. All-Star olamayabilir.
Yani, Batı çok güçlü.
Çok zor yani.
Yani Batı'da All-Star olma hakikaten
LeBron da geldi oraya bir de.
Evet.
Yani hani.
Ve işte LeBron'un pozisyonundan seçilecek bir de herhalde yani.
Doğu'da kalsa Corey Levert All-Star'dı mesela.
Yani evet.
Değil mi
yani?
Böyle bir durum.
Evet. Çok kolay iş değil ya. Bence olamaz. Yani olsun isterim ama.
Trae Young olabilir mi hocam?
Trae Young Basketbol Süper Ligi'nin de MVP'si olamaz.
Oo.
Evet. Devam ediyorum soruları.
Samime yavarken tabii. Ben de istemezdim.
Şimdi son. Evet. Şimdi son benim en beğendiğim soru bu arkadaşlar. Melih Arpacı.
Teşekkürler Melih bu arada.
İzlemekten en çok keyif aldığınız 7 maçlık playoff serisi. Bu illa final olmak zorunda değil ama 7 maçlık seri. Senden alayım.
Ben
hocam.
İki tane var. Hı-hı. Benim için özel. Bu arada sorunun özeli izlemekten keyif aldığınız deyince ben kendi yaşım ve izleyebildiğim maçlar aklıma geliyor. Ama tabii 2 numaraya şey yazarım. 2009 birinci tur daha ilk tur maçında Boston Chicago arasında 4-3 biten işte ya, kemik sesleri duydum. Çok özel bir mücadeleyi yazmak isterim. İşte Ray Allen'ın falan müthiş oynadığı bir son maç vardı işte. Ya, notlarımda vardı kaç? 109-100 mü öyle bir şey bitmişti. 7. maç. Cidden hani herkes terinin son damlasına kadar oynadı ki sevdiğim iki takımdır. Şey olarak, karakter olarak, salonlar olarak, işte tarih olarak. Benim için çok önemli bir yerde durur. İlk turda bu kadar performans hiç beklemiyordum. İşte eşleşmeleri biraz talihsiz oldu. Sanırım 4-5 tane eşleşmişlerdi hatırlamıyorum. Ya da 3-6.
Sporcu'da Dallas'ın da var öyle 4-3'leri.
Yani çok iyi bir eşleşmeydi yani.
Birim de
2016 yani. NBA finali. 3 kızdan LeBron James'in ve Kyrie Irving'in müthiş performansıyla 4-3 biten seriye yazıyorum. Ya yani bu benim için gelmiş geçmiş en iyi final serisi olmakla beraber en iyi şöyle tartışabiliriz. En dramatik en olmayanı yaptıran neyden işte benim için 3-1'den dönmek o rotasyon ya rotasyonu falan artık bahane etmiyorum. O performansla kazanmak önemliydi. Ki kazanmasan 5 senelik bir dominasyondan bahsediyoruz.
Evet.
Golden State adına LeBron oraya bir çentik attı yani.
Ya da belki hiç Durant gitmeyecekti.
Ha mesela. Birçok şey etkilediğim evet. Bir adına yani.
Kelebek etkisi. Aynen. Ben şimdi ben eski maçları da biraz meraklıyım biliyorsun bakmıştım falan var. Yani 80'lerde Boston Lakers arasındaki 7 maçlık seriler özeldir. Charles Barkley döneminde 7 maçlık seriler var. Bunlar özel ama ben bir numara bir kere şey zaten yani onu canlı izlemek başka bir şey. Yani YouTube'dan maçı izlemekle canlı izlemek var. Bir numaraya ben de Cavs Golden State serisini koyuyorum. Çok keyif aldım. İki numaraya şeyi koyacağım. Onu da belgeselini izlediğim ESPN'in çok etkilenmiştim ve sonra açıp o seriyi baştan sona bir daha izledim. Reggie Miller, Patrick Ewing eşeğinin kavgasının olduğu 95 Doğu yarı finali. Doğu yarı finali. 4-3 Indiana Pacers geçiyor. Onlar bayağı bir üst üste birkaç sene eşleşiyorlar. Reggie Miller'ın Spike Lee ile kavga ettiği seri o. Yani boğazını şey yapma hareketini gösterdiği. Sıkma hareketini gösterdiği. Spike Lee onunla sürekli laf söylüyor kenardan. Reggie de 9 saniyede 8 sayı attığı maç o seride Reggie'nin. Son top 3-3. Seri 3-3 son top. 7. maçın son topu Patrick Ewing'e verecekler. Çok belli. Kenardan başlıyorlar. Petralia'nın takımı. Patrick Ewing son turnikeyi kaçırıyor. Yani seri bir topla bitiyor. 7 maçlık seri bir topla bitti. Hatta Reggie Miller şey dedi. Kaçırdığına inanamadım Patrick Ewing'in falan. Çünkü biraz o pozisyonu açın izleyin. Bayağı şeyden başlıyor adımlamaya. Faul çizgisinden başlıyor. Çok geriden başlıyor. O yüzden yetmiyor gücü. Potaya düzgün bırakamadığı için dolaşıp çıkıyor. O seriyi koyacağım ben. Acayip bir seri. Gerçekten onu açıp izleyin. 95 Doğu yarı finalini. Ve Reggie Miller'ın hep şey bilinir ya T-Mac'in 35 saniyedeki ondan önce Reggie var. bir de şeyi onu da söylemek istiyorum. Bu da 7 maçlık bunu söylemesem içimde kalacak. Nefretlik bir serim var. 7 maçlık. 2002 Lakers Sacramento finali. Batı finali. Orada da bir
Lakers Sacramento.
Lakers Sacramento onu biliyorum. Batı finali. Onu zaten biliyorsun. Onu da bilmeyenlere tekrar söylemiş olayım. Bir hakem faciası sayesinde Lakers'ın aldığı seri. Ama keyif olarak bir Cavs, iki Pacers diyorum ben.
Benim de bir Cavs, iki Boston Chicago. Bu arada Boston Chicago 2009'dan sonra 2011'de de 4-3 var galiba yarı finalde.
Evet,
ya onların arasında Boston'ın zaten bu ilk tur, ikinci tur geçme işleri, çeyrek yarı final geçme işleri çok zor olur.
Zor.
O yüzden de bana çok keyif vermişti.
Şampiyon olurken hep 4-3 geçmiş zaten. 4-3,
4-3 geçmiş. İşte orada Chicago da var yine yani.
Spurs'u seçmeme nedenim ben iki şey söyleyeyim. Bir, Spurs çok fazla 7 maçlık seri oynamadı. Biz bilmiyoruz 7 maçlık seri
nedir.
Yenip geçiyoruz. İki, oynadığımızda da bir kere yenip iki ya da üç kere yenildik sanırım. Bir Dallas'ı yendik, bir Dallas'a yine yenildik, bir Clippers'a yenildik, bir de Miami'ye yenildik. O yüzden evet. Çok fazla mutlu anım yok orada. Böyle seçtim.
Böylesine de programı kapatalım bu haftalık. Elinize sağlık hocam. Bu arada arkadaşlar teşekkür ederiz sorular için. Çok güzel sorular
vardı. Herkesin sorusu çok güzeldi. Aynen. Sadece dediğim gibi.
Sadece Timur'unki çok kötüydü. O kim bilmiyorum Timur'u. Tanımıyorum pek. Melih'inki de favorim benim de. Sağ olun arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki hafta salı günü görüşmek üzere. Basketbolla kalın.
Bugün çok güzel maçlar var. Kaçırmayın. Hoşçakalın.
Aynen. Gece hemen başlayacak birazdan. Hoşçakalın.